Ayrım 6. Samizdat Soner Yalçın. Sayfa 61. Volkan Kemal Ergenekon'un babası emekli askerdi. Necabettin Ergenekon. Baba Ergenekon 1926 Erzurum doğumluydu. 1982'de emekli olmuştu. Dipnot. Sırrı Süreyya Önder'in Beynel Milal filmi 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Adıyaman Sıkı Yönetim Komutanı'nın zorla romanlardan askeri bando kurmasının hikayesini anlatır. O dönemde Adıyaman Sıkı Yönetim Komutanı kimdi dersiniz? Albay Necabettin Ergenekon. Bizim sevgili sırrı dostumuz da sakın Ergenekoncu olmasın. Hep böyle bağlantılarla iddianameler yazılmadı mı? Bu arada not koymalıyım. Asıl soyadları Baltacı'ydı. Soyadlarını 1960'da değiştirmişlerdi. Volkan Kemal de babası gibi askerdi. Ancak psikolojik sorunları nedeniyle 1989'da TSK'dan mağlulen emekli edilmişti. Emekli albay baba Ergenekon cemaate mensuptu. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'la tanışıyorlardı. Ancak milliyetçilik konusunda anlaşamamışlardı. İddia bu. Tuncay Güney oğlu vasıtasıyla babasıyla tanıştı. Her daim olduğu gibi kendisini sevdirdi. Necabettin Ergenekon'un o dönem medyada adı sıkça yer alan albay Veli Küçük'ün komutanı olduğunu, sık sık görüştüklerini öğrenince ilgisini arttırdı. Ergenekon ve Küçük'ü dost eden aynı kökene sahip olmalarıydı. Azeriydiler. Burada da bir saptama yapmalıyım. Necabettin Ergenekon Türkiye'deki bazı Azeri derneklerinin etkinliklerine sıkça katılıyordu. Bu çevrelerde çok saygınlığı vardı. Emekli albay Ergenekon Azeri faaliyetlerinin Tuncay Güney aracılığıyla Samanyolu TV kamerası tarafından kaydedilip Azerbaycan'a gönderilmesinden mutlu oluyordu. Tuncay Güney'den Zirvedekiler programına Elçi Bey'i konuk etmesini bile istedi. Emekli albay Ergenekon ve organize ettiği Azeri derneklerinin amacı İran'daki Azerileri Azerbaycan'da birleştirmekti. Bu bilindiği gibi İran'ı parçalamak isteyen ABD'nin de planıydı. Konu konuyu açıyor ama önemli yazmalıyım. Veli Küçük tutuklanmadan önce Dünya Azeriler Kongresi DAK başkanıydı. Duruşmada dedi ki, ABD'liler bana İran'ın parçalanması için İran'daki Azerilerin ayaklanıp Azerbaycan'da birleşmesi için çaba sarf etmemi teklif ettiler. Kabul etmedim. Bu başıma gelenlerin nedeni budur. 15 Aralık 2008. Veli Küçük ABD'liler tarafından İran'ı bölme planına uymadığı için hedef olduğunu belirtiyor. Doğru mu bilinmez. Bilinen Tuncay Güney ile sıkça görüşen, onu çeşitli çevrelere sokan Necabettin Ergenekon'un bu soruşturma sürecinde sorgusuna dahi başvurulmamış olması. Niye atlanmıştır? Geçelim. Tuncay Güney sonuçta isteğine kavuştu. Necabettin Ergenekon'la İzmit Jandarma Bölge Komutanı Albay Veli Küçük'ü ziyarete gitti. Bu tanışmadan sonra Tuncay Güney, Ayşe Önal gibi gazetecileri de Veli Küçük'le tanıştırdı. Ayşe Önal, Tuncay Güney'in kendisini Fethullah Gülen'le de tanıştırdığını söyledi ki, bu konumuz değil. Samanyolu TV'de Zirvedekiler programını yapan, çevresini geliştiren cemaatçi Tuncay Güney, gece hayatını da hızla devam ettirdi. Tesadüf müdür bilinmez, İstanbul İran Konsolosluğu'nda çalışan biriyle yakın ilişki kurdu. İran'a bile gitti. İran meselesine döneceğiz. Tuncay Güney cemaat içinde itibarlı olunca Samanyolu'nda bir ekiple hareket edip yönetimi almak istedi. Başaramadılar, kovuldular. Bir süre işsiz kaldı, sonra Akşam gazetesine geçti. Nazlı Ilıcağ'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcağ'ın sahip olduğu Akşam'da çalışmaya başladı. O dönem Susurluk kazasının olduğu dönemdi. MİT görevlisi Mehmet Eymür, ikinci MİT raporu olarak bilinen Susurluk kazası öncesi Susurluk çetesini anlatan bir rapor yazıp medyaya sızdırmıştı. Kazadan sonra devlet-mafya ilişkisi ortaya çıkınca medya günlerce bu raporu haber yaptı. Bu arada devlet-mafya ilişkisini gösteren bazı fotoğraf kareleri gazetelere satıldı. Satan kişi Tuncay Güney'di. Kimine göre bu fotoğrafları Akşam'ın arşivinden çalmıştı. Kimine göre ise fotoğrafları 2. MİT raporunu yazan Mehmet Eymür basına sızdırması için Tuncay Güney'e vermişti. Geldik Tuncay Güney'in girift istihbarat ilişkisine. Tuncay Güney o dönem sadece Veli Küçük'le tanışmadı. MİT'le de ilişkisi vardı. Ancak bu ilişkinin nasıl kurulduğu konusunda netlik yok. Bir ihtimal emekli albay Necabettin Ergenekon vasıtasıyla bu bağlantı kuruldu. Bir diğer varsayıma göre de Veli Küçük'ün arkadaşı MİT kontrterör bölümünün başındaki Mehmet Eymür'e Tuncay Güney'i göndermesiyle bu ilişki kuruldu. Bilinen Tuncay Güney'in MİT'te İran masasına bağlı eleman olarak görevlendirildiğiydi. Geldik yine İran meselesine. Emekli albay Ergenekon İran Azerileriyle de ilgiliydi. Bu ilgi aynı zamanda akrabalıktan da kaynaklanıyordu. Oğlu Volkan Kemal Ergenekon İran'da yaşamış, orada evlenmiş bir Hümeyni hayranıydı. Ajan olabilir mi? İran Azerileri, MİT ve Tuncay Güney ilginç bir bileşimdi. Siyah'ın İran'ı parçalama planını unutmayalım. Bu bilgi sonra lazım olacak. Burada bir soru. Cemaatin İran'da niye okulu yok? Cemaat İran'a yıllardır niye sokulmuyor? Cemaati Siyah ile ilişkili gördükleri için mi? Tıpkı Ruslar gibi. Bunlar bilinmeden Ergenekon soruşturması kavranamaz. Devam edelim. Veli Küçük Ergenekon davası duruşmasında Tuncay Güney'den şüphelendiğini ve bu durumu arkadaşı MİT görevlisi Mehmet Eymür'e bildirdiğini söyledi. Diyeceksiniz ki jandarma istihbaratçısı Veli Küçük niye Mehmet Eymür'e bu bilgiyi versin? Çünkü Tuncay Güney 1990'lı yılların ortasında cemaatin Kuzey Irak'ta açtığı okul için sık sık bu bölgeye gitmişti. Jandarma istihbarat yurt dışı faaliyetlerde bulunamıyordu. Bu nedenle Veli Küçük bu bilgiyi Mehmet Eymür'le paylaşmıştı. Tuncay Güney'in cemaat adına Kuzey Irak'a gitmesi de ayrı bir mesele. Niye Tuncay Güney sorusu akla geliyor. Konuyu dağıtmayalım, devam edelim. Susurluk kazası Mehmet Eymür'ü de yerinden etti. Kontrterör dairesi kapatıldı. Eymür ikinci kez MİT'ten kovuldu. Eymür'ün kovulmasıyla Tuncay Güney'in de MİT'le ilişkisi sona erdi. Ardından Tuncay Güney Akşam gazetesinden atıldı. Her ikisinin de kovulması tesadüf mü? Tuncay Güney Akşam'dan bir arkadaşı aracılığıyla Ümit Oğuzdan'la tanıştı. 1956 İstanbul doğumlu Ümit Oğuzdan gazeteciydi. Ses, Hayat, Hafta Sonu gibi magazin, gazete ve dergilerinde çalışmıştı. Bir dönem 1 milyon tiraja kadar yükselen Popüler Tan gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştı. Sisi ismiyle bilinen transseksüel Seyhan Soylu ile evlenmiş, boşanmıştı. Tuncay Güney, Ümit Oğuzdan ikilisi Strateji adlı dergiyi çıkardılar. Dergi 17 sayı çıktı. Her kapak haberi olaydı. Afganistan Başbakanı Ahmet Zeyd, Türkiye'ye 10 katrilyon liralık eroin sattım. İkinci sayının kapağında eski Başbakan Tansu Çiller vardı. Çiller'e eroin sattım. Derginin kapak konularının çoğunluğu gerçek dışı haberlerdi. 54 MİT ajanı esir düştü. Sabancı cinayetinde naylon katil. Fethullah raksı. Kapak fotoğrafında Marilyn Monroe kıyafeti giymiş Fethullah Gülen vardı. Tuncay Güney kovulduğu cemaatten intikamını mı alıyordu? TV'de irtica. İrtica mahkumları. Kapak fotoğrafında Necmettin Erbakan ile Tayyip Erdoğan vardı. Derginin kapak haberlerinden de anlayacağınız gibi dönem 28 Şubat dönemiydi. Hedef belliydi. İrtica örgütlenmelerini merkez alan neredeyse tüm İslami dernekler, vakıflar, partiler, şirketler vesaire. Peki 28 Şubat dönemine uygun yayınlar yapan Ümit Oğuzdan ve Tuncay Güney'in arkasında kim vardı? MİT mi? Jandarma istihbarat mı? Polis mi? SİHA mı? Mossad mı? Ne? Dipnot: 28 Şubat'a salt modernizm penceresinden bakanların meselenin aslını kaçırdığını düşünüyorum. 28 Şubat ABD ilişkisi bugüne kadar hiç ele alınmamıştır. Başbakan Erbakan'ın ABD'nin neoliberal iktisat politikalarına ve dış politikasına uygun adımlar attığı biliniyor. Keza Refah Yol'un kuruluşunu destekleyen ABD'nin nedense birden Türkiye'nin laik rejiminin önemine vurgu yapan açıklamaları da nesnel bir değerlendirmeye muhtaçtır. AKP'yi yaratan koşulları kimler oluşturdu tartışmalıyız. Hangi Erbakan kitabımın genişletilmiş basımında bu konuyu ayrıntılarıyla ele aldım. Tuncay Güney 1997'de bir ara askere gitti. Kars Ardahan 9. Tabur Komutanlığı'nda ancak 4 ay askerlik yaptı. Cinsel kimliği nedeniyle askerlikten muaf oldu. Bu dönemde ast subayken yüksek öğrenimini tamamlayıp teğmen olan Murat Oğuz'la tanıştı. Teğmen Oğuz'la cinsel kimlikleri nedeniyle iyi anlaştıkları iddia edildi. Murat Oğuz Üsteğmenoğlu Pastal Kışlası'nda maliye bütçe subayı olarak çalışmaya başlayınca Tuncay Güney ile birlikteliği İstanbul'da da sürdü. Üsteğmen Oğuz komutanlığın tahsis ettiği siyah Renault marka otomobili Tuncay Güney'in emrine verdi. Tuncay Güney otomobilin arkasına Üsteğmen Oğuz ön koltuğa oturuyordu. Tuncay Güney'in kapısını açıyordu. Üsteğmen rütbesindeki bir subayın sivil birinin kapısını açması Tuncay Güney'in üst rütbeli subay olduğuna inanılmasına neden oluyordu. Ayrıca Tuncay Güney herkese kendini susurluk meselesi nedeniyle adı kamuoyunca artık bilinen Veli Küçük'ün emrinde çalışan jitemci binbaşı olarak tanıtıyor ve rolünü iyi oynuyordu. Veli Küçük'ün bundan haberi var mıydı? Yoktu ama şehirde Veli Küçük efsanesi estiriyordu Tuncay Güney. Ünlü Genelev patron içesi Manukyan'ın Taksim'deki bir evine jitem için güvenli bir ev oluşturmak amacıyla el koydu. Hiçbir ücret ödemeden Sarıyer Kısırkaya Köyü muhtarlığından Türk bayraklı boş beyaz bir kağıda yazdığı iki satır yazıyla Mehmetçik Vakfı adına plaj işletmesi sahibi oldu. Tuncay Güney, Murat Oğuz ikilisi neler yapmadılar ki? Yozgat cezaevinde 12 Eylül 2002'de Akın Birdal'a yapılan suikastı azmettirdiği için tutuklu bulunan ülkücü Semih Tufan Gülaltay'ı Korkmaz Yiğit'e baskı yapılmaması için ziyaret ettiler. Kendini bu kez özel harpçı binbaşı olarak tanıtmıştı. İşin garip yanı Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı M. Kemal Semercioğlu'nun bu yalana nasıl inandığıydı. Semih Tufan Gülaltay 29 Aralık 2008 tarihli duruşmada Tuncay Güney'e inanmadığını, 25-26 yaşında birinin binbaşı olamayacağını, devre arkadaşlarını filan sorduğunu, Tuncay Güney'in ise sadece Veli Küçük'ün komutanı tarafından özel olarak görevlendirildiğini söylediğini anlattı. Tuncay Güney çok mu becerikliydi, yoksa arkasındaki bir güç mü ona tüm kapıları açıyordu? Öyle ki... Daha şaşırtıcı olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun Tuncay Güney'e 10 yıllık vize vermesiydi. Siz gidin başvurun bakalım, size 10 yıllık vize veriyorlar mı? Ve tarih 4 Şubat 1999. Tuncay Güney bu vizeyle New York'a gitti, 9 gün kaldı. Ne yaptığı, kimlerle konuştuğu bilgisi gün yüzüne hiç çıkmadı. Bilinen şunlar... MİT'ten ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Mehmet Eymür, Atin.org adlı bir internet sitesi kurdu. Yanında götürdüğü birçok MİT belge ve bilgisini burada yayınlamaya başladı. Bu MİT tarihinde ilk kez oluyordu. MİT çalışanları kurumdan ayrılırken yaşamları boyu susacakları konusunda resmi kağıda imza atıyorlardı. Aksi suçtu. Mehmet Eymür kendini kurum üstünde görüyordu, korkusuzdu. Atin.org da hep yazdı. Mehmet Eymür 4 Haziran 2000'de sitesinde Tuncay Güney'in tam adını vermeden çift kimlikli gazeteci olduğunu yazdı. Bu yazıdan 2 gün sonra 6 Haziran 2000 tarihinde Fehmi Koru'da Yeni Şafak'taki köşesinde yine Tuncay Güney'in adını vermeden bildiği gizli operasyonları anlatıp rahat etmek, yılın gazetecisi olmak yerine sıkıntı çeken bir gazeteciden bahsetti. Tuncay Güney bu yazıdan sonra ikinci kez Temmuz 2000'de ABD'ye gitti. Rastlantı mı? Tuncay Güney'in bu kez ABD'de nerede kaldığı biliniyordu. İddiaya göre New York Manhattan Postanesi yanındaki MİT'e ait bir evde misafir edildi. MİT resmi açıklamasında Tuncay Güney ile 1997'de ilişkiyi bitirdik demişti. Bu iddia MİT'e hiç sorulmadı. Yine iddiaya göre Tuncay Güney bu gidişinde Green Card başvurusu yaptı. Niye yaptı? ABD'ye yerleşmeyi mi düşünüyordu? İleriye dönük ne planları vardı? Kimlerle işbirliği içindeydi? Mehmet Eymür'le ABD'de görüşmeyi sürdürdüler mi? Tuncay Güney ABD'den dönünce 22 Kasım 2000 tarihinden itibaren mahkeme kararıyla nedense telefonu dinlemeye alındı. 27 Şubat 2001'de tekrar dinleme izni alındı. Takip eden İstanbul İstihbarat Şubesi'ydi. Bu birimi yazmamın nedeni var. Yazacağım ama önce şu bilgiyi aktarmalıyım. İstanbul Emniyeti 3 ay önce emekli olan emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ü de teknik takibe aldı. Tuncay Güney ile ilişkisi ne boyuttaydı? Dinlemelerde ortaya çıkmıştı ki Tuncay Güney otomobil dolandırıcılığı yapıyordu. Ve hatta Veli Küçük'e de bir cip hediye etmek istemiş, Veli Küçük reddetmişti. Öte yandan şaşırtıcı olan teknik takip altındaki Tuncay Güney'in sık sık İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitmesiydi. Polislerle sohbetler ediyordu. O kadar yakın ilişki içindeydi ki bazı polisler tabancalarını bile Tuncay Güney'e veriyordu. Bu arada Tuncay Güney sahte polis kimlikleriyle dolandırıcılık yapmayı sürdürüyordu. Orhan Sonuç adına düzenlenmiş polis kimliği kullanıyordu. Polis ilişkisi olmayacak biçimde güçlüydü. Öyle ki MİT'in Özbek General Raşit Dostum'a Türkiye'ye gelişinde kullanmak üzere tahsis ettiği ve Emniyet Müdürlüğü emanetinde bulunan bir cipi 3 ayrı kişiye sattı. Polis yardımı olmadan Tuncay Güney'in bunu yapması çok zor değil mi? Ama nedense bu konu hiç araştırılmadı. Sorumlu polisler açığa çıkarılmadı. Niye? Fakat sonuçta oto kaçakçılığı nedeniyle şikayet üzerine Tuncay Güney gözaltına alındı. Tuncay Güney'in adı bir olayda geçecek de işin içinde enteresanlıklar, tuhaflıklar olmayacak. Tuncay Güney gözaltından önce polislerle buluştu, lokantada yemek yedi. Emniyette nasıl ifade vermesini mi konuştular? Sonra polislerle birlikte Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Tarih 1 Mart 2001. Tuncay Güney'in polisteki sorgusu doğal seyrinde geçmedi. Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yan Kesicilik Büro Amirliğindeki sorguya Emniyet İstihbarat Şubesi'nin polisleri de katıldı. Ortada bir otomobil dolandırıcılığı vardı. O halde istihbarat bu sorguya niye katılmıştı? Yazdım ya, soru yanıttır aslında. İstihbaratçılar sabaha kadar Tuncay Güney'i sorgulayıp videoya aldılar. Tuncay Güney'in emniyetteki sorgusu bununla sınırlı değildi. Dolandırıcılık yanında çeteden bahsetmişti. Bu durumda dosyaya kaçakçılık organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü dahil oldu. Tarih 2 Mart 2001. Neden Tuncay Güney'in emniyetteki günleri konusunda ayrıntılı, tarih filan yazarak anlattığımı birazdan anlayacaksınız. Ama şimdi bir portre yazmalıyım. Adil Serdar Saçan adını duydunuz mu? Emniyet müdürüydü. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştı. İÜ Hukuk Fakültesi mezunuydu aynı zamanda. 3 kitabı vardı. Tuncay Güney'in 2 Mart'ta getirildiği Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nü 1998'de kurmuştu. Atak, gözü kara bir polisti. 5 yılda 476 operasyon yapmıştı. Susurluk ünlüsü kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ın 6.778.995 Amerikan dolarını ele geçirmişti. Bu polis tarihinde rekordu. Alaaddin Çakıcı, Sedat Peker, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz gibi yeraltı dünyasının tanınmış isimlerini yakalayıp cezaevine koyan oydu. Adnan Hocacılara da, Albayrak grubuna da operasyon yapan polis müdürü oydu. Başbakan Erdoğan'ın koltuğa oturur oturmaz 13 Mart 2003'te Adil Serdar Saçan'ı görevden almasının sebebi bu gözü pek polis müdürünün Büyükşehir Belediyesi iktisadi teşekküllerine yaptığı operasyondu. Erdoğan'ın bugün hala dokunulmazlığı sayesinde korunduğu kalpazanlık gibi suçlamalar bu operasyonlarla ortaya çıkmıştı. Adil Serdar Saçan aynı zamanda emniyet içindeki cemaat yuvalanmasının da hedefindeydi. 2001'de emniyet içindeki cemaatçiler hakkında çalışma izni almak için DGM Başsavcılığına başvurmuştu. Böylesine tepki çeken polis operasyonları yapan birinin yeri neresi olabilirdi? Ergenekon soruşturması kapsamında 27 Eylül 2008'de tutuklandı. Yaklaşık 2 yıl cezaevinde yattı. Ne deniyordu bugünlerde? Cemaate dokunan yanıyor. Polis kolejinden beri cemaatçi meslektaşlarıyla hep karşı karşıya gelmişlerdi. Saçan okulda Atatürk Düşünce Kulübü kurmuştu. Cemaatçi meslektaşları sonunda Adil Serdar Saçan'ı Silivri'ye atmayı başardı. Şimdi dönelim yine Tuncay Güney'e ve 2 Mart 2001 tarihine. Adil Serdar Saçan Tuncay Güney dosyasıyla ilgilendi. Çünkü Sedat Peker Veli Küçük ilişkisinin boyutunun nereye dayandığını merak ediyordu. Ayrıca istihbarat şubesi de sürekli Susurluk çetesinin asker kanadını ortaya çıkaracağız diyordu. Yani operasyon önemliydi. Önemliydi ama dosya bomboştu. Öyle ki Tuncay Güney'in evinde Ümit Oğuzdağ'la kullandıkları şirketlerde arama bile yapılmamıştı. Niye? İhmal mi? Bulunacak belgeleri Atatürkçü bir polis müdürünün mü bulması istenmişti? Cemaat operasyonu kendisinin yaptığını perdelemek mi istiyordu? Henüz AKP hükümeti filan ortada yoktu. Cemaat polis operasyonlarını dikkatlice, kimselere sezdirmeden yapmak mı istiyordu? Atatürkçü polis desteği önemliydi yani. Bu arada bir anımsatma yapayım. Hani 12 Temmuz 2006'da Alo İhbar adlı siteye gönderilen Ergenekon belgesi var ya, işte o belge ilk kez Atatürkçü polis ekibinin yaptığı bu aramada ortaya çıktı. Tuncay Güney ile ilgili iki arama yapıldı. Biri 5 Mart 2001'de Gültepe'deki evinde gerçekleşti. Sahte kimlikler, plakalar, ruhsatsız tabanca, kaşeler, nüfus cüzdanları vesaire bulundu. Aynı tarihte Ümit Oğuzhan ile Tuncay Güney'in iş yerleri, Strateji Araştırma Grubu Enstitüsü'nün Taksim'deki bürosu arandı. Burada 74 teyp kaseti, 18 film negatifi, 19 CD, bir bilgisayar, hard disk, 5 kamera kasetine el konuldu. Fakat Ümit Oğuzhan bürosunda el konulan eşyalarını 4 Temmuz 2003'te polisten geri aldı. Bu eşyalar arasında bir adet Ergenekon içerikli sarı renkli klasör de vardı. Yani Ergenekon klasörü 2003'te suç unsuru olarak görülmeyip teslim edilmişti. Tuncay Güney'in evinde ikinci arama Ergenekon operasyonlarından sonra 13 Şubat 2008'de gerçekleşti. Bilgisayar imajında Ergenekon'la ilgili basında yer alan haberlerin kopyaları çıktı. Ergenekon belgesi 2001'de dergilerde, gazetelerde yer almış, tartışma yapılmış ama emniyet suç belgesi saymamıştı. Niye? Henüz SİHA bu işe el koymadığı için mi? Yani büyük oyun planı henüz yazılmadığı için mi? Ya da şartlar henüz olgunlaşmadığından mı? Çünkü ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson 18 Nisan 2003'te WikiLeaks'in ortaya çıkardığına göre TSK içinde ABD NATO'ya yakın Atlantikçiler ile Rusya, Çin, İran'a yakın Avrasyacıların olduğunu belirten kripto yazdı. Avrasyacı dedikleri Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Tuncer Kılınç, Doğu Aktulga, Şener Er Uygur gibi Ergenekon soruşturmasına dahil edilen komutanlardı. Şimdi tekrar Tuncay Güney'in emniyetteki sorgusuna dönelim. Tuncay Güney'i Organize Suçlar Şubesi'nden A.İ. ve istihbarattan H.Ö.Y. sorguladı. Tuncay Güney sorguda aklına geleni söyledi. Yine araya girip bir not yazmalıyım. O tarihte Tuncay Güney ile ilgili önce 18 sonra da 20 kişinin telefonu dinlenmişti. Veli Küçük'ün istihbarat görevlisi gibi çalıştığını söyleyen Tuncay Güney'e Veli Küçük'ten hiç telefon gelmemişti. Peki kim, kiminle görüşmüştü? Önemli bir kanıt olabilirdi. Ne yazık ki 2. Ergenekon davası tutuklusu Adil Serdar Saçan bu dosyayı mahkeme kanalıyla emniyetten istedi. Yanıt, dosya kayıp. Belgenin altında emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in imzası vardı. İyi de aynı belgeyi 1. Ergenekon davasında yargılanan Muzaffer Tekin de talep etmiş. H. Işıldak imzalı 8 sayfalık dosya gönderilmişti. Hadi gelin çıkın işin içinden. Ergenekon'u derin devlete açığa çıkarmayacak mıydı? Veli Küçük'ün varsa karanlık ilişkisi bu dinlenen telefonlarla açığa çıkarılamaz mı? Niye özen gösterilmiyor ya da niye hep karışıklık yaratıyorlar? Gerçeğin ortaya çıkmaması için mi? Tuncay Güney'in çok bilen adam imajının bozulmaması için mi? Çünkü belgelerde ortaya çıktı ki her şeyi bilen Tuncay Güney telefonla annesiyle, kız kardeşiyle konuşuyor, bol bol geyik muhabbeti yapıyordu. Şimdi bu noktada tekrar başa dönelim. Bir soruyu atlamayalım. İstanbul İstihbaratı neden Tuncay Güney, Veli Küçük gibi 18 kişi hakkında teknik takip başlatmıştı? Mesele sadece otomobil dolandırıcılığı değildi herhalde. Bunun Tuncay Güney'in ABD seyahatiyle ilişkisi var mıydı? Çünkü Tuncay Güney ABD dönüşü Veli Küçük'e bir cip hediye etme organizasyonuna girmiş ve sert tepki almıştı. Veli Küçük'ün duruşmada söylediğine göre tertip böyle başlayacaktı. Karşı çıkınca yapamamışlardı. Hep kilit soru gelip Tuncay Güney'in ABD'de kimlerle görüştüğüne takılıp kalıyor. Ergenekon operasyonu için ABD'de yaşayan Mehmet Eymür düğmeye basmış olabilir mi? Rastlantı mı bilinmez. Ergenekon operasyonu başlayınca sahibi olduğu Atin Ork faaliyetini askıya aldı. Niye? Mehmet Eymür ile Veli Küçük'ün arasında büyük bir çatışma mı var? Çatışmanın sebebi nedir? Ergenekon operasyonuna başlamanın iki dayanağı vardı. Biri Tuncay Güney'in emniyette anlattıkları. Diğeri Tuncay Güney, Ümit Oğuzhan'da çıkan Ergenekon lobi belgeleriydi. Diyeceksiniz ki Ergenekon'un kilit ismi Tuncay Güney tutuklanıp Silivri cezaevine konulmuştur herhalde. Hayır, 8 Mart 2001 tarihinde dolandırıcılıktan tutuklanıp Bayrampaşa cezaevine atıldı. Bir gün sonra kim tarafından ödendiği hala bilinmeyen 3.000 lira kefalet karşılığında serbest kaldı. Ve yurt dışına çıkış yasağı olan Tuncay Güney tekrar ABD'ye gitti. Tarih 4 Temmuz 2001. Tuncay Güney gibi bir zavallının koruyucu meleği kimdi? İddiaya göre Kanada'da haham olarak görev yapmadan önce CIA tarafından desteklenen New York Institute'da çalıştı. Adam bırakın İngilizceyi, Türkçe bile konuşamıyordu. Burada temel bir konu üzerinde durmalıyım. Tuncay Güney ABD'ye gidince neler oldu? Tuncay Güney'in emniyet ifadesi 3 Temmuz 2002'de MIT'e gönderildi. MIT de bir hafta sonra 11 sayfalık dosyayı Genelkurmay Başkanlığı'na ulaştırdı. Sonra da 19 Kasım 2003'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Bu arada Tuncay Güney'e Adil Serdar Saçan ekibinin sorduğu Fethullah Gülen'le ilgili bölüm nedense kayboldu. Medyaya Samanyolu TV'den giriş yapan, Fethullah Gülen'in toplantılarına katılan Tuncay Güney'in o döneme ilişkin anlatımları yok oldu. Bir vaka olsa kayboldu açıklamasına inanırsınız. Fakat Ergenekon duruşmalarını takip ederseniz benzer ilginçlikle karşılaşırsınız. Duruşmalarda Semih Tufan Günaltay'dan Adil Serdar Saçan'a kadar tutuklular mahkeme başkanına hep aynı soruyu yöneltti. Fethullah Gülen'le ilgili ifadelerimiz neden sorgu ifademizden çıkarılmıştır? Ergenekon davasında bir görünmez el var demek ki. En komiği ise bazı sanıklar duruşmalarda F tipinden bahsetmektedir. F tipi dedikleriyle Fethullah Gülen cemaatini kastetmektedirler. Peki F tipi duruşma tutanaklarına nasıl yansıdı dersiniz? Ev tipi diye. Neyse, işi sulandırmayalım. MIT ve Genelkurmay Tuncay Güney'in anlatımlarına bilgi kirliliği ve maksatlı propaganda izlenimi edinilmiştir deyip delil olarak kullanılmayacağını rapor etti. Dönemin İstanbul DGM savcısı Aykut Cengiz Engin'in Tuncay Güney'in ifadesini ciddiye almayıp dosyayı getiren polislerin üzerine fırlattığı resmi yazılara geçti. Tuncay Güney'in anlatımları için 3. MIT raporu denmeye başlanmıştı. 1. ve 2. MIT raporunu Mehmet Eymür'ün hazırladığı biliniyor. 3. MIT raporunu kim planlamıştı acaba? Tuncay Güney'i kim yönlendirmişti? ABD'de yaşayan Mehmet Eymür olabilir mi? Eymür'ün arkasında kim vardı? CIA olabilir mi? Bu iddialar Ergenekon duruşmalarında hep dile getirildi. Medya ise bunları hiç görmedi, anlamamazlıktan geldi. Sadece polisin sızdırdığı kirli bilgiyle yetindi, soruyu unuttu. Sonra neler oldu? Bunun yanıtı WikiLeaks belgelerinde ortaya çıktı. Yine ABD Ankara Büyükelçisi Robert Pearson 22 Mart 2003'te Washington'a çektiği 7 sayfalık kriptoda Türk generallerin Tayyip Erdoğan'ın davranışlarından büyük bir rahatsızlık duyduğunu, Erdoğan'ın ABD müttefiki olduğunu ama Türk generallerin ona karşı bu tutumunun ABD çıkarlarını engellediğini, diğer generallerin aksine Orgeneral Hilmi Özkök'ün sadakatli duruşunun ABD tarafından sahiplenilmesi gerektiğini, çünkü Tayyip Erdoğan'la aynı çizgide olan Hilmi Özkök'e de diğer Türk generaller tarafından itiraz edildiğini, Erdoğan'a destek verilmeye devam edilirse Orta Doğu ve Irak dahil olmak üzere tüm hava sahasını kara ve demir yolları ile Mersin ve İskenderun limanlarını ABD kullanımına açacağını taahhüt ettiğini, ancak bunun üst rütbeli Türk subaylar tarafından engellenmek istendiğini yazdı. Bundan sonra ABD'de Türkiye'de Erdoğan desteklenmezse darbe olabilir makaleleri yazılmaya başlandı. Washington Post, Greenville Byford, bakınız Turan Yavuz, Çuvallayan İttifak. Başbakan Erdoğan 27 Nisan 2005'te TBMM'de yaptığı grup konuşmasında ABD-Türkiye ilişkisinden bahsederken ilişkimizin gelişmesinden rahatsızlık duyan bazı lobi ve gruplar olduğunu söyledi. Lobi vurgusu dikkat çekiciydi. Lobi belgesini anımsayınız. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 72.